Ayrım 19, sayfa 267. Gün batarken yolun biraz gerisine yapılmış ve üç bir yanı kıvrılan küçük bir dere ile çevrili bir kervansaraya vardılar. Yapının dördüncü yanı sarp bir tepenin kayalığına dayanmıştı. Oturaklı basık yapı Emir Abdurrahman'ın gözlerine mil çektirdiği yazıcının Uraz'ın vasiyetini kaleme aldığı kervansaray kadar büyük değildi ama sağlam ve bakımlıydı. Ellerinde meşalelerle iki baça yolcuları daha avludan karşıladılar ve büyükçesi geleneksel selamlaşmalardan sonra Uraz'a sordu. ''Öbür yolcularla birlikte mi kalacaksın yoksa hizmetkarlarınla ayrı bir odada mı?''
''Yalnız kalmak istiyorum.'' dedi Uraz güçlükle. ''Ben ve atım.''
Baça cahili yularından tutup yeni gelenleri büyük ön odadan geçirdi. Başka yerlere benzemeyen bir temizlik içindeydi her yanı. Bu tür hanlarda genellikle yaygın olan düzensizlikten burada hiçbir iz görünmüyordu. Katırcılar bir arada, keçi sahipleri bir aradaydı. Deveciler de öyle. Hayvanlar kendi sahipleri çevresinde birbirinden iyice ayrılmış halkalar halinde yerleştirilmişti. Yaya veya hayvanlı tek yolculara ve zanaatkarla aletlerine de özel bir yer ayrılmıştı. Camları tertemiz gaz lambaları her bir grubu aydınlatıyordu. Bu ön odadan sonra bir koridora giriliyordu. Her iki yanında tavanı kubbe biçimi birer oda vardı. Odalar birkaç kişi alacak kadar geniş ve bir atı barındıracak kadar yüksekti. Kapının hemen iç yanında su dolu bir leğende kuru ot dolu bir gerdel vardı. Dipteki duvara da yatak olarak kullanılmak üzere ot şilteler istif edilmişti. Uraz bu şiltelerden birinin üzerine uzandığında duvar köşesine asılı gaz lambasının çiğ ışığı yarasının tüm çirkinliğini ortaya çıkardı. Yaranın kokusu Baça'yı irkiltti. Zereb Muki'ye fısıldadı. ''Baça'dan kaynar su ile temiz bez iste.'' Seyis Kadır'ın dediğini yaptı. Bir küçük göçebe kervansaraylarda iş gören genç bir uşağa bile hiçbir şey buyuramazdı. Uraz'ın kas katı kapanık yüzü bulanmış olduğu tozla kilden bir maske görünümü almıştı. Zere yarayı yıkadı ve ardından heybesini açtı. Ama elini heybenin içine sokacağına birden geri çekti. Uraz'ın yanından hiç ayırmadığı kamçısı kolunu dağlamıştı. ''Artık merhem, ot, toz, ilaç filan yok.'' dedi gözleri kapalı kilden maske, dudaklarını hemen hemen hiç açmadan. Uraz'ın ıslık gibi çıkan zor anlaşılır sesi buyurdu.
''Baça, karaçay, çok demli, çok şekerli olsun.''
Küçük uşak koşarak çıktı gitti.
''Muki, yarın şafakta bacağımı sararsın. Şimdi ikiniz de dışarı.''
Seyis de Zere küçük uşağı koridorda duvara yapışmış konuşulanları dinler buldular.
''Söyle bana, söylesene.'' dedi Muki'ye fısıltıyla. ''Ölmez değil mi? Burada ilk kez olurdu bu.''
''Yok, ölmez. Söz veriyorum sana.'' dedi Seyis. ''Çok zor geçen bir günden sonra çok yorgun düştü. Çay onu canlandırır şimdi.''
''Bizde her zaman iki semaver hazır durur, kaynar.'' dedi Baça.
Yeniden büyük koğuşa girdiler. Şimdi bir tek lamba yanıyordu. İnsanların ve hayvanların çoğu uyumuştu. Kendilerine ayrılan yerlerde düzenli biçimde taş zemine uzanmış.
''Buranın efendisi kafasını kullanan biri olmalı.'' dedi Zere.
''O mu?'' dedi Baça. ''Benden pek büyük değil o. Dul anası her şeyi yöneten.''
Muki ile Zere yerde yatan insan ve hayvanların tepesinde dikilmiş ayakta duruyorlardı. Seyis kendisine yine sıkıntı veren iri gövdesinin ağırlığını bir bu ayağı bir öbür ayağı üzerine kaydırıyordu farkında olmadan. Yalnız bu gece kubbeli geniş odanın ve uykulu uğultusunun eşiğinde dikilmiş dururken duyduğu tedirginlikle uzun boyunun ve sakarlığının payı gerçek niteliğini anlatmaktan çekindiği bir sabırsızlığın payından daha küçüktü. Tek başına yolculuk edenlerin kaldıkları köşeye doğru kararsız bir hareket yapıp Zere'ye sordu.
''Uyuyalım mı?''
Kadın bir şey söylemedi. Muki sözünü sürdürmek zorunluluğunu duydu.
''Yorgunluktan yere yıkılacaksın, gel.'' dedi.
Kendi sesi kendisine düzme yalan geldi. Genç kadın tırnaklarını Seyis'in eline batırdı ve tek söz söylemeden onu çekti dışarı sürükledi. Dış avluya çıktılar. Sundurmanın üstüne asılmış bir fener sönük bir ışık veriyordu. Zere göğsünü Muki'ye yapıştırdı.
''Benim koca Seyis'im.'' dedi. ''Koca Seyis'im, bütün gün bekledim.''
Birden geri çekildi. Sessiz, alacakaranlıkta kararlı ve tane tane konuşan bir kadın sesi yükselmişti.
''Yeter!''
Ses yapının ön duvarından gelir gibiydi. Muki ile Zere fenerin üstündeki duvarda daracık uzun bir pencere gördüler. Eski bir mazgal deliği. Erimiş kuyruk yağına batırılı fitilin isli ışığı baştan aşağı bol kara bir kumaşa bürünmüş, biçimi belirsiz bir yaratığı aydınlatıyordu. Baş tarafı bir kukuleta biçiminde. Yalnız gözleri açıkta kalmıştı. Bulanık ışıkla pırıl pırıl. Muki fısıldadı. Bir hayalet. Korkma dedi Zerre bir solukta. Kervansaray'ın hanımı o. Dul kadın gözetliyor. Kukuleta'dan gelen ses yeniden duyuldu. Benim hanımda kancıklığa yer yok. Başka yere gidin. Muki Zerre'yi telaşla avlu kapısına doğru çekti götürdü. Işıkta Zerre durup geriye baktı ve biçimi olmayan kara hayalete doğru üç parmağıyla bir lanetleme ve hakaret işareti yaptı. Dişleri arasından mırıldandı. Koleraya tutulasın, geceleyin bile çadır giyen pis sofu karı, sevilecek yaşta genç kadınlara kıskancından kendini yiyip bitiren büyücü koca karı, koleraya tutulasın. Dışarıda sert dondurucu bir rüzgar Zerre'yi paçavraları içinde titretti. Muki çapanının önünü açtı. Bir yanıyla genç kadını sarıp kendine çekti. Seyis'in iç gömleği Zerre'nin entarisi kadar delik deşikti. Yırtıklar arasından tenleri birbirine değdi. Dost doğru yürüdüler sendeleyerek. Sadece yıldızların ışığı vardı. Kervansarayın yakınında bir kavis çizen küçük dere onları yollarından bir an alakoydu ancak. Muki Zerre'yi kucakladığı gibi bir sıçrayışla dereyi aştı. Genç kadını göğsü üzerinde ezercesine bastırarak sık bir çalılığa daldı. Dikenler her ikisinin etlerine battı. Hiç duymadılar. Az sonra dikenlerin ardı kesildi. Muki tabanlarının altında otların yumuşaklığını duydu. Vardıkları açıklık tam bir insan boyunda ve enindeydi. Zerre kollarını Muki'nin boynuna dolayıp kenetledi. Bacaklarıyla belini sardı ve şaşılacak bir güçle Muki'yi kırağıyla ıslanmış yosundan yatağa çekti. Daha sonra üzerlerine çöken tatlı dinginlik içinde aralarındaki ilişkinin artık aynı olmadığını her ikisi de belli belirsiz sezdiler. Birbirlerine duydukları arzuya ve bundan aldıkları hazlara bir de itimat, güvenlik, dostluk eklenmişti şehvetle ilişkin. Soğuk onları kendilerine getirdi ama soğuğa birden boyun eğmediler. Birbirine yapışık böğürleri, birbirine dolanmış bacakları öylesine sıcaktı ki bu sıcaklık bütün vücutlarına yayılıyordu. Zerre parmaklarını Muki'nin göğsü üzerinde usul usul gezdirdi. Gömleğin yırtıklarına rastlayınca parmakları durdu. O zaman arzuları yatışmış bulunan Zerre'nin içinde doğrudan kendisine ilişkin olmayan bir duygu ömründe ilk kez belirdi. Bu çıplak ten üzerinde dünyanın adaletsizliğini elliyordu. Niçin insanlar böyle bir düzen kurmuşlar diye düşündü. Başını döndürecek kadar derin, sevecen bir acıyla. İçlerinde en iyileri paçavralardan başka bir şeye sahip olamıyor. Öbürleri ise... Zerre birden çok dingin bir sesle konuştu. Bu at senin olmalı. Zerre'nin sözlerine elinin hareketlerinden daha az dikkat eden Muki gevşek gevşek konuştu. Uraz ölmeden cahil benim olmayacak. Neden diye sordu Zerre. Vasiyetnameden ötürü dedi Seyiz. Ne vasiyetnamesi diye bağırdı genç kadın. Çabuk anlat, her şeyi bilmeliyim. Muki Uraz'ın vasiyetini nerede ve nasıl yazdırdığını anlattı. Anlatılanları daha iyi anlayabilmek için Zerre kendini biraz geriye çekti. Öykü bittiğinde Seyis ile genç kadın artık birbirine değmeyen bedenlerini soğuğun dağladığını duydular. Aynı anda ayağa kalktılar. Ölmüş ölmemiş önemi yok dedi Zerre. Atı kaçırmak fırsatını bulacağız. Onun gibi peygamberlere layık bir atı herkes sanır dedi Muki. Herkes mi diye sordu Zerre. Nerede? Her yerde dedi Muki, Maymana'da, Mezar-ı Şerif'te. Zerre kısaca güldü sevecenle. Sana göre tüm ülke bu yitik bozkırlardan ibaret. Gülmeyi kesti, soğuktan dişleri birbirine vuruyordu. Muki onu yeniden çapanının altına aldı. Afgan toprakları uzun mu uzun, geniş mi geniş diye sözünü sürdürdü Zerre. Her vadi kendi başına bir ülkedir. Birinden ötekine ömrümüzün sonuna kadar dolaşırız da kimse ne seni ne de aygırını tanır koca Seyiz. Yok, yalvarırım olmaz dedi Seyiz. Vasiyetname elimde olmadan çok korkarım ben. Zerre Muki'nin elini okşadı, korkmuş bir çocuğun elini okşar gibi. Kağıdı da alacağız dedi. Nasıl geçineceğiz diye sordu Muki alçak sesle. Yarışlara girer kazanırsın dedi. Buz kaşı sadece bizim oralarda oynanır dedi Muki. Genç kadın yine güldü ve elini kendisini ısıtan omuzla çapan arasına sokarak yine senin bozkırlara geldin dedi usulca. Atla oynanan buz kaşıdan başka oyunlar da var. Böyle bir atla senin gibi bir binici her zaman üstün gelir. Bir an sustu sonra sözünü tamamladı. Bir prense benziyordun orada çayhanede.
Bu imge onu yeniden arzuyla yumuşattı, elini ayağını kesti ama kendisini tutmasını bildi. Sonra özgür oldukları, yalnız kaldıkları zaman, atı ele geçirdikten sonra. "Dönelim," dedi. Muki Zere'yi kaldırıp kucağına aldı ve çalılıktan çıkarken, küçük dereyi aşarken ve kervansaraya giderken yol boyunca Zere fısıldadı durdu. "Öyle bir atımız olunca kuşku uyandırmamak için bize iyi giysiler gerek. Sen güçlüsün, ben becerikliyim. Hangi işte olsa çalışırız. Kazandığımız her lirayı bir yana koyar saklarız. Giysileri çabucak ediniriz böylece. O zaman..." Zere Muki'nin kasları güçlü göğsüne, başını sıkı sıkıya bastırdı. Sanki oyup içinde yuvalanmak ister gibi. Dinle beni koca seyis," dedi. Sesinde çok uzun zaman ve büyük bir tutku ile sürdürülmüş bir düşe inancın ateşli heyecanı vardı. "Dinle beni. Buradan kalkar güneşin battığı yöne doğru yürürsen, günlerce ve günlerce yol gittikten sonra Hazara Ağacı'na varırsın. Dağlık ve yaylalık büyük özgür bir ülkedir orası. Tekerleğe elverişli yol yoktur. Tam ortasında çok yükseklerden eşsiz güzellikte otlaklar vardır. Ben hiç görmedim ama biliyorum. Gecenin karanlığında kervansarayın çizgileri belirdi, silik. "Dur da sözümü bitireyim," dedi Zere. Muki kolları arasındaki genç kadını daha da sıktı ve başını ateş gibi yanan dudaklarına değdi. "O yerlerde," diye konuştu Zere, "yılın yarısı hiç kimse oturmaz, her yanı kar kaplar. Ama baharda otlar çıkar, gür, taptaze, gözler şenlenir, çiçekler açar. Ta yaz ortasına kadar tüm dağ yamaçlarını kaplar. Oraya her hafta ardı ardına kervanlar gelir. Peştu kervanları da bugün gördüğüne benzer. Onlar da Hazar Ağacat'tan dönüyorlardı, güz geldiği için. Evet, büyük göçebeler her yıl sayısız sürülerini otlatmaya Hazar Ağacat'a getirirler. Hepsi oraya varınca, bir araya toplanınca, dinle koca seyis, dinle bak. İşte o zaman büyük bir panayır kurulur. O kurum kurum kurumlu şiretler, pahalı süslü giysileriyle. 50.000 kişi, 100.000, ne bileyim. O çadırları, halıları, değerli silahlarıyla, lavda, tambur çalanlar, oynayanlar neşe saçar ortalığa. Biz de büyük göçebelerle beraber oluruz. Korkudan, yoksulluktan ırak. Yeni giysilerimizi giymiş, dünyanın en güzel atına binmiş. Ben en boylu, en güçlü, en usta binicinin ardına oturmuşum. Herkes imrenir bize. Zere'nin kısık ama ateşli sesi Muki'nin yırtık gömleğinin açıkta bıraktığı göğsünde titreşiyordu. Seyise bu ses kendi bağrından kopup çıkıyor gibi geldi. O harika bez çadırlar kentini Zere'ye armağan etmeye öylesine heveslendi ki genç kadını telaşla birden yere indirdi ve kulağına doğru fısıldadı. "Gel gidip cahili alalım." Zere seyisin yüzünü iki eli arasına aldı ve bitkin düşünceye kadar onun soluğunu kendi içine çekti. Kervansaray'ın avlusundaki fenerin ışığı daha da azalmış ve daha da is çıkarır olmuştu. Fenerde çok az yağ kalmıştı çünkü. Muki ile Zere eski mazgal deliğine kaçamak bir göz attılar ve daha rahat bir soluk aldılar. Pencere boştu. "Ya cahili götürürken dul kadın gürültüyü duyarsa," diye mırıldandı Muki. "Atı dereye yıkamaya götürdüğünü söylersin. Efendinin buyruğu üzerine," diye fısıldadı Zere. Hiç gürültü etmeden yolcuların uyuduğu koğuşu çabucak geçtiler. Uraz'ın yattığı odanın eşiğinde bir durdular. Uraz kıpırdamadı. Yüzü hep bir ölüm maskesiydi. "Sen ata bak," dedi Zere, dudaklarını hemen hemen hiç açmadan. "Vasiyetname için benim elim daha hafiftir." Muki cahili çözdü, ayağa kaldırdı. Hayvan hafifçe soludu ve seyisin yanaklarını yaladı. Zere bu arada Uraz'ın üzerine eğildi. Maddeden tüm yoksunmuşçasına ince hafif parmaklarını aslanın bedeni boyunca gezdirdi. İkiye katlanmış kağıda değince tırnaklarının ucuyla onu yakaladı. O anda maske alçak sesle konuştu. "Onu alabilmek için önce beni öldürmek gerek." Zere az kalsın bağıracaktı. Acele elini ağzına götürüp bastırdı. Muki cahilin yelesine tutundu, dizleri bükülüyordu. "Cahili bağla ve yanında kal," dedi Uraz seyise. "Gün ağrırken bacağıma bakarsın. O küçük yosmana defolup gitsin hemen." Zere kaçtı ve nihayet kendini uykunun kucağına bırakmadan önce Uraz'ın zihni büyük bir buz kaşıya başlarken olduğu kadar açıktı ve yüreği de amansız. Yıldırım ve Topuz. Güneş göğün ortasına vardı. Şafaktan bu yana yollarını sürdürüyorlardı. Kolay ilerliyorlardı. Yol durmadan yükseliyordu düzenli bir meyilde.
Kavak kümelerinin, küçük buğday ve fasulye tarlalarının, bazen de bağların arasından geçiyordu. Su boldu, sayısız ırmak, çaydere, küçük su akıntıları toprağı pırıltılı bir ağ içine almıştı. Kayalıklarda bile otlar büyümüştü, gür ve sevinçli. Evler artık köycüklerde kümelenmişti ve gittikçe daha çok insana rastlanıyordu. Yoldan gelip geçenler ağırbaşlı ve sevimli insanlardı. Yolcuları söz ya da bir el işaretiyle selamlıyorlardı. Bazıları durup çalımlı atlı ile sadık hizmetkarını Tanrı'nın koruması için dua ediyorlardı. Onların övgülerine Muki dayanamıyordu. Hatta daha önce kervansaraydan ayrılırlarken Uraz'ın yüzünde kabuk bağlamış tozlu toprağı yıkayıp, yarasını temizleyip sardıktan, yaralı bacağı iki çubuğun arasına bağladıktan sonra Uraz'ın ağzından duyduğu büyük acıya rağmen en ufak bir inilti bile çıkmamıştı. Muki yüreğinin içinden, "Bağışla beni ey Tursen'in oğlu, içimde bir şeytan seni soymamı ve seni savunmasız bırakmamı söyledi" diye bağırmıştı. Şimdi de tekrar tekrar, "Ben onu iyi olmaz sandım, gitti artık" diyordum, "çünkü aygırına göz dikmiştim, ben bir katilim, Tanrı tanığımdır, bir daha hiç ama hiç elimi sürmeyeceğim, bana zereyi veren adama" diyordu. Muki sık sık omuzunun üzerinden göçebe kıza bakıyordu. Kız başını önüne iyice eğmiş öyle yürüyor, bu yüzden alnı saçlarını örten paçavranın altından daha da yuvarlak, daha da inatçı görünüyordu. Böylece gece oluncaya dek yol aldılar. Sonra Bamiyan Irmağı'nın yüzyılların başından bu yana oyduğu boğaza geldiler ve orada durdular. Duygularını anlatacak söz bulamadılar. Tüm dünya birden ateş almıştı. Alev alev ışığın nedeni batan güneşin ışınlarının kocaman yarığın içine vurmasından çok kayanın kendi rengiydi. Tepesinden dibine dek her yanı kıpkızıldı. Irmağın köpürüp şakıdığı dimdik yükselen kızıl duvarlar, kıpkızıl kolonlar, kolon alınları, revaklar, kabartmalar, çatlaklar. Her sırt, her kıvrım parlak kırmızı, al kızıl renklerle yanıyor, kıvılcımlanıyordu. Kaya duvarının düzgün olduğu yerlerden alevler fışkırıyordu. Su üzerine ve bir kor ateşin içine asılmış büyük aynalardan yansıyormuş gibi. Kayadan bir temel üzerinde yükselen ve aynı alevli cevherden yapılmış eski kale kentin boğazın üzerine asılı görkemli kalıntıları çağlar boyunca sonsuza dek yanmak üzere çağlar önce tutuşturulmuş kocaman kutsal bir ocağı andırıyordu. "Allah'ım, aman Allah'ım" dedi Uraz. "Her şeye kadir Tanrım" diye bağırdı Muki. "Rahim Tanrım" diye mırıldandı Zere. Onları birbirinden ayıran her şeye rağmen hepsi aynı garip duyguda birleşmişti. Onların soluklarını kesen ama yine de yüreklerine dokunmayan bu dehşet duygusu, içlerini ezen, kanlarını donduran bir korku değildi. Bu bir baş dönmesiydi. Öylesine hayranlık dolu bir baş dönmesi ki ondan hem ürküyorlar hem de sonsuzluğa dek sürmesini istiyorlardı. Uraz yeniden, "Allah'ım, aman Allah'ım." Muki, "Her şeye kadir Tanrım." Zere, "Rahim Tanrım" dedi. Bir kez daha hep birden konuşmuşlardı. Çünkü Çopendoz, Seyis ve Göçebe Kız hepsi de aynı topraktan yoğrulmuştu ve o toprağı yoğurmuş olan Tanrı'ya kendilerini dış dünyaya karşı savunabilmek için ihtiyaçları vardı. Uraz görüntüye bir andan fazla dayanamadı. Aygırını köpük renkli su ile alev renkli kayanın arasında sayısız insan ve hayvan ayağının aşındırdığı patikaya sürdü. Sürekli tırmanarak hızla akan ırmak ve üzerindeki çağlayanlar, girdaplar, şelaleler boyunca yol aldılar. Işıl ışıl ırmağın zafer şarkısı kulaklarını sağır ediyordu. Göklerin yangını onlarla beraber ilerliyordu. Sonunda yamaç daha az dik, ırmak daha düzgün oldu. Alev alev yanan kaya duvarlar birbirinden daha bir uzaklaştı. Birdenbire Bamiyan Vadisi göründü. Vadinin eşiğinde yolcular bir kez daha durdular. Yine beklenmedik bir şeyle karşılaşmışlardı. Nefis bir görüntü. 10.000 ayağa yakın bir yükseklikte inanılamayacak dendi engin bir vaha önlerinde uzanıyordu. Vadinin her yanı civarengi su yollarıyla çizik çizikti. Her yanı sık yapraklı ormanlar, korular, bahçelerle yemyeşil parlıyordu ve her yanına ufak köyler serpiştirilmişti. Sol yanda çok uzakta akşam ışığının yumuşattığı yabanıl dağlar gökyüzüne yükseliyordu. Sağda patikaya dayanan kıpkızıl kaya yukarı doğru tırmanıyor tırmanıyordu. Yanlarından çobanlarının peşine takılmış sürüler, develerin telaşsız yürüyüşüne ayak uydurmuş ağır ağır geceyi karşılamayı ve kuracakları kampa doğru giden kervanlar geçiyordu. Tüten dumanlar ağaçların arasına gizlenmiş evleri belirliyordu. Daha koyu yeşil bir bölümün üzerinden daha kalın bir bulut yükseliyordu. Bu iki işaretten yolcular Bamiyan kasabasının yakınlarında olduklarını anladılar. Bir anda kendilerini uzun yolun yorgunluğu ile bitkin hissettiler. Geceyi geçirebilecekleri bir yerin özlemi onları sardı. Yine de az daha ilerleyince durdular. Kenarı boyunca ilerledikleri yüksek duvarda dimdik, saf kan rengi, düzgün yüzlü kayada kocaman bir delik buldular. Bu doğa güçlerinin açtığı bir yarık değildi. İnsan eliyle açılmıştı. Üst yanı kubbemsi dört köşe bir şeydi bu. Dip tarafta arkasını loşluğa dayamış dev bir varlık duruyordu. Boyu birbirinin üzerine konmuş üç gözcü kulesinden daha yüksekti. Bedeni tüm barınağı, kafası tüm kubbeyi dolduruyordu. Yumurta biçimi kafanın çizgileri düzgün ve yumuşaktı ama yüzü yoktu. Yüzü sanki kesilip atılmış gibi yok olmuştu. Yine de alnı barınağın ışık ve gölgesinde yaşıyor, düşünüyor gibiydi. Öykücülerin, yolcuların ve kervancıların yüzyıllardır anlattıklarından Uraz'da, Buki'de, hatta Zere'de, Bamiyan'da Buda adında eski bir tanrı için kurulmuş büyük anıtlar bulunduğunu biliyorlardı. Ancak bunca yorgunluk ve mihnetten sonra bu dev varlık onları dehşete düşürmüştü. Alev saçan o koca kaya kitlesi yanında bir atlı ufacık önemsiz bir böcekti. Uraz, Allah, yalnız Allah gerçektir diye vardı. Buki ile Zere bir ağızdan doğru, doğrusu bu dediler. Birkaç dakika sonra kavak ağaçlarının ardında kasabayı buldular. Kerpiç duvarlı, beyaz badanalı, kutu gibi evleri yolun kenarına sıralanmıştı. Bunlar zanaatkârların tezgahlarını ve küçük esnafları barındırıyordu. Evlerin en iyisi bir handı. Hanın sıradan bir çayhaneden daha bol yeri vardı ve daha rahattı. Uraz yalnız başına bir oda, cahil ise ahırda bir köşe bulabildi. Uraz han sahibine, "Aygırıma bir prensmiş gibi göz kulak olacaksın," dedi. Sonra birden derin bir uykuya daldı. Güven içinde uyuduğu bu uykunun bir anı bile ziyan edilemeyecek denli değerliydi. Böyle bir uykuyu bir kez daha uyuyabilmesi için çok zaman geçmesi gerekecekti. Seyis Zere'yi sundurmanın bitiminde han duvarının dibine çömelmiş buldu. Beyazımsı kerpiç duvarının önünde kız çok küçük, boz bir leke gibi duruyordu. Muki ona değmeden yanına oturdu. Akşamın karanlığında önlerinden ağır ağır gölge insanlar geçiyordu. Yanındaki evde borulu bir gramofondan tiz, yüreği burkan, tek düze bir şarkı avaz avaz yükseliyor, yalnızca eski plaktaki çiziklere rastlayınca kesiliyordu. Zere, ağrı gördüm diye fısıldadı. Uzun boylu bir baça aygırın yanında yatıyor. Bu gece kalkışmayalım. Ne de yarın gece, öbür gece ya da herhangi bir gece, dedi Muki. Zere, o denli mi korkuyorsun diye fısıldadı. Dün başaramadığımızdan ötürü mü? Kız Muki'nin karanlıkta başını umutsuzca iki yana salladığını görüyordu. Muki, çalınmış at bana felaket getirir, dedi. Zere bir an elini Muki'nin çapanının yeninden içeri soktu, kolunu okşadı. Tatlı tatlı güldü ve kötü talihe karşı tüm tılsımlı sözcükleri ben biliyorum, dedi. Hayır, hayır, Peygamber Efendimiz tanığımdır, diye bağırdı Muki ve kendi sesinin gürültüsünden korkarak ağzını kapadı. ''Yüreğini ferah tut, yalvarırım sana, koca seyis,'' dedi Zere. ''Neden böyle üzülüyorsun? İkimizden hangisinin kararları ve buyrukları vereceğini ben çok iyi biliyorum. Herhalde ben vermeyeceğim. Ben sadece bir kadınım.'' Muki bu sözlere inandı ve içi ferahladı. Sevgisi hiçbir zaman böylesine güçlü, böylesine alçak gönüllü olmamıştı. Zere hizmetçi kadınların bölümünde seyis de ahırın samanları üzerinde uyudular. Onunla cahil arasına güçlü kuvvetli bir delikanlı uzanmıştı. Muki onu orada görmekten memnunluk duydu. Ay ışığı budalar kayasının üzerine serpilmişti. Oyukların derinliklerinde o koca karanlık deliklerde dev heykellerin belli belirsiz şekilleri belli belirsiz görünüyordu. Yandaki evde aynı çizik plak, aynı yüksek sesli gramofonda dönüyordu. Muki şafakla uyandı. Yüksek yaylaların havası güçlü, temiz ve taptazeydi. Seyis ırmağın geniş vadiyi sulayan sulama kanallarından birinde elini yüzünü yıkadı. Buz gibi su hava kadar keskin ve temizdi. O anda Kızılkaya'nın tepesi parlak bir ışıkla aydınlandı. Muki içtenlikli ve dingin bir imanda namazını kıldı. Allah'ın lütfu ve dünyanın güzelliği sonsuzdu. Canı çay ve bazlama istedi, mutfağa koştu. Bu erken saatte yeni tutuşturulmuş ateşin karşısında esneyen ve gerinen tek bir baçadan başka bir şey bulacağını sanmıyordu. Hanın kadın erkek tüm işçilerini harıl aralık çalışırken bulunca şaşırdı. Bazıları büyük semaverlere yanmış kömür dolduruyor, öbürleri hamur yoğurup açıyor, başkaları tepsilere tabak fincan yerleştiriyor, daha başkaları dağ gibi pilav ve börek pişiriyor, kavun karpuz kesiyor, çanaklara kesmik, sepetlere üzüm ve badem dolduruyor, yumurtaları kırıp çırpıyor, tavuk ayıklıyor, et ve kuyruk topakları kesiyor, şişlere geçiriyordu. Baçalardan biri Muki'nin kulağına ''Bugün büyük pazar kurulur.'' diye bağırdı. ''Haftada iki kez olur bu.'' Muki ''Sahi mi? Sahi mi?'' diye yanıtladı. Seslerin karmaşıklığı, gülmeler, buyruklar, azarlamalar, fincanların şıngırtısı, tencere ve tavaların tangırtısı, sıcak yağın cızırtısı, kaynayan suların şarkısı, yanık kuyruk yağı ve baharat kokuları Muki'yi sersemletmiş, şaşırtmıştı. Öbür kadınların ortasında Zere'ye gözü ilişti. Becerikli hamarat elleri çalışırken aç gözlü bakışları etlerden peynirlere, pilav yığınlarından tatlılara gidip geliyordu. Zere bütün yaşamında böylesine zengin, böylesine bol yemeği bir arada görmemişti. Muki uzaktan ona işmar etmeye bile kalkışmadı. Eline bir çaydanlık geçirir geçirmez sundurmaya çıktı. Sundurmaya ilk gelen o değildi. Satıcılar mallarını, eski saatleri, kocaman anahtarlı kilitleri, istaliften gelme ve aşı boyası boz ya da mavi sırlarının üzerine arslan, keçi, horoz ve atlara ya da hecin develerine binmiş adam resimleri çizilmiş, ince çocuksu çömlekleri açıyor, onları sarmak için kullandıkları bezlerin üzerine seriyorlardı. Telli çalgısını akord eden bir kör çalgıcı bile vardı. Kılavuzu 10 yaşlarındaki bir oğlan çocuk başını bir dümbeleye yaslamış hala uyuyordu. Bamiyan kasabasının ana caddesi görevini yapan eski yolun üzerinde çobanlar, koyunları, keçileri, eşekleri ve katırları her iki yandaki alçak düzlüklere doğru sürüyorlardı. Orada toplayıp bekletmek üzere. Zanaatkarlar develerinin üzerinde yığınla halı ve kumaş getiriyorlardı. Bir cat ailesi geçti. Zincire bağlı bir Himalaya ayısı klan reisinin peşinden gidiyordu. Kadınlar omuzlarında Hindistan'dan gelme küçük maymunlar taşıyorlardı. Ve Muki köylerden, çiftliklerden, tek tek evlerden dışarı taşan ve hayvanlarını, mallarını, insanları eğlendirme marifetlerini satmak için sonsuz yolu dolduran bu insanların hepsine şaştı. Sabah ilerledi, satıcılar ve alıcılar kalabalığı gittikçe büyüdü. Vadide yaşayanların tümü pazara gelmişti. İşportalar, tezgahlar, karpuz ve nar yığınları tüylerinin rengine göre düzenlenmiş sürüler. Her şey kasabanın hem sağ hem sol yanına dolmuş taşıyor ve her iki yandan da kızıl kayalardaki büyük oyuklara kadar uzanıyordu. Sundurmadan bakınca Muki her iki oyukta gölgeden yavaş yavaş çıkmakta olan kocaman heykelleri görüyordu. Boynundan kasıklarına doğru bir ürperti duydu ve soru sorarcasına çevresindeki insanlara baktı. Onların hiçbiri dehşet saçan heykellere karşı en ufak bir ilgi göstermiyordu. Ölü tanrılar onların yaşamının bir parçası olmuştu. Bir baça sundurmada koşarak bağırdı. ''Ahırdaki en güzel aygırın seyisi, yaralı binicinin seyisi, efendin çağırıyor.'' Avluda Muki Zere ile karşılaştı. Küçük göçebenin gözlerinde hırsız bir saksağının o sert ve kıpırtısız parlaklığı vardı. ''Gördün mü, gördün mü?'' diye fısıldadı. ''Pazarı gördün mü? Ben yalnız bir dakika girebildim içine. Aman Allah'ım, ne kumaşlar, ne taraklar, ne kemerler, ne kolyeler. Her şeye kadir Tanrım.'' Kumaşlara ve mücevherlere duyduğu istek yüzüne acı bir anlatım vermişti. Ömründe para nedir düşünmemiş olan seyis yoksulluğundan ötürü suçlu hissetti kendini. Neden? Neden bu kıza tüm tezgahlardaki tüm harikalarını veremesindi? Zere'ye bakmadan, ''Burada daha fazla oyalanamam.'' dedi. Uraz'ın odasında boğucu bir çürüme kokusu vardı. Uraz'ın gözlerinde ve yanaklarının çıkık kemiklerinde ise nöbetin izleri görülüyordu. ''Uraz, gidiyoruz.'' dedi. ''Ne? Hemen mi?'' diye bağırdı Muki. ''Şu anda.'' dedi Uraz. ''Ya alacaklarımız? Her şeyimizi kaybettik biliyorsun.'' diye yeniden bağırdı Muki. ''Uraz, yolda alırız.'' dedi. ''Git cahili hazırla.'' Seyis ağlamaklı bir sesle, ''Ama bugün buranın pazarı var.'' dedi. ''Ne pazarı? Büyük bir pazar gerçekten ve çok zengin. Catlar, çalgıcılar, öykücüler.'' Uraz sabırsızlıkla omuzlarını silkti. Ters bir sesle, ''Dövüşen hayvanlar da var mı?'' diye sordu. ''Var ya, gerçekten var. İki dövüş koçunun geçtiğini gördüm. Dehşet koçlardı. Birinin adı Yıldırım, öbürünün adı Topuz.'' Uraz Yıldırım'la Topuz diye tekrarladı. Sonra ekledi. ''Gel, beni ilk dövüşe yetiştirmek üzere buradan al.''